Ayrım 7, Yaşam ve Yazgı, 3. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 70, 19. Bölüm. Stalingrad'ın Volga'ya inen yamacına açılan yeraltı sığınağında birkaç Kızıl Ordu askeri, el yapımı küçük bir masanın çevresinde, yine el yapımı bir kandilin yanında oturuyorlardı. Başçavuş maşrapalara vodka koyuyordu. İnsanlar da bu değerli sıvının başçavuşun kesme bardağın donuk ekvatoru üzerine koyduğu pürtüklü tırnağına doğru dikkatle yükselişini izliyorlardı. Hepsi de içkilerini içtiler ve ekmeğe uzandılar. Biri ekmeği yedikten sonra şöyle dedi. Evet, bize çok çektirdi ama yine de hakkından geldik.
Fritz uslandı artık, ortalığı kasıp kavurmuyor.
Azgınlığı bıraktı.
Stalingrad destanı sona erdi.
Yine de çok acı çektirdi. Rusya'nın yarısını ateşe verdi.
Uzun uzun acele etmeden, yavaşlıklarında zor bir işten sonra dinlenen, içki içen ve bir şeyler yiyen insanların mutlu, sakin duygularını hissederek ekmeklerini çiğniyorlardı. Kafalar dumanlanmıştı ama bu duman farklıydı, kafayı bulandırmıyordu. Ekmeğin tadı da, soğanın çıtırtısı da, sığınağın toprak duvarına dayanmış silah da, evle ilgili düşünceler de, çok güçlü bir düşmana karşı, işte bu çocuklarının saçlarını okşayan, karılarını seven, ekmeği parçalayan ve gazete kağıdına tütün saran ellerle kazanılan zafer de, şimdi son derece açık bir şekilde hissediliyordu.
20. Bölüm. Göç ettikleri yerden dönmeye hazırlanan Moskovalılar, belki de Moskova'ya kavuşmaktan daha çok göç ettikleri yerdeki yaşamdan kurtuldukları da seviniyorlardı. Sverdlovsk, Omsk, Kazan, Taşkent, Krasnoyarsk sokakları ve evleri, sonbahar göğündeki yıldızlar, ekmeğin tadı, kısacası her şey iğrenç bir hal almıştı. Eğer Sovinform Büro'da iyi haberler veren bir bülten okunmuşsa, iyi, yakında gideriz artık diyorlardı. Eğer kaygı uyandırıcı bir bülten okunmuşsa, of, aileleri çağırmaktan vazgeçiyorlar diyorlardı. İzinsiz olarak Moskova'ya kadar gitmeyi başaran insanlarla ilgili çok sayıda hikaye ortaya çıkmıştı. Bu insanlar uzak yoldan gelen trenlerden işçi trenlerine, sonra da denetim yapan askerlerin olmadığı elektrikli trenlere aktarma yapıyorlardı. İnsanlar 1941 Ekim ayında Moskova'da geçirdikleri her günün bir işkence gibi geldiğini unutuyorlardı. O zaman Tataristan'ın, Özbekistan'ın sakinliğini, kendi iç karartıcı göklerine yeğleyen Moskovalılara nasıl bir gıptayla bakıyorlardı. İnsanlar 1941 yılının o uğursuz Ekim günlerinde trenlerde yer bulamayan bazı kişilerin bavullarını ve bohçalarını bıraktıklarını, sırf Moskova'dan kurtulabilmek için Zagorsk'a yürüyerek gittiklerini unutuyorlardı. İnsanlar şimdi de sırf göç ettikleri bu yerlerden kurtulabilmek için eşyalarını, işlerini, düzgün yaşamlarını bırakmaya ve yaya olarak Moskova'ya gitmeye hazırdılar. Birbirine bu kadar ters düşen bu iki durumun, yani Moskova'dan ayrılma hevesinin ve Moskova'ya gitme hevesinin başlıca nedeni, savaşta geçen bir yılın insanların düşüncesini değiştirmiş ve Almanlardan duyulan mistik korkunun yerini Sovyet-Rus gücünün üstünlüğüne duyulan güvenin almış olmasıydı. Almanların korkunç uçakları artık korkunç görünmüyordu. Sovinform Büro, Kasım'ın ikinci yarısında Vladikavkaz bölgesindeki, yani Orjonikidze'de faşist Alman orduları grubuna darbe indirildiği haberini, daha sonra da Stalingrad bölgesindeki başarılı taarruzla ilgili haberi verdi. Spiker iki hafta boyunca 9 kez şunları söylemişti.
Son dakika, ordularımızın taarruzu devam ediyor. Düşmana yeni bir darbe indirildi. Stalingrad yakınlarındaki ordularımız düşmanın direnişini kırarak Don Nehri'nin doğu kıyısındaki yeni savunma hattını yardılar. Ordularımız saldırıya devam ederek 10-20 kilometre ilerlediler. Geçtiğimiz günlerde Don'un orta kısmında bulunan ordularımız faşist Alman ordularına karşı taarruza geçtiler. Orta Don bölgesinde ordularımızın hücumu devam ediyor. Ordularımızın Kuzey Kafkasya'daki hücumu, Stalingrad'ın güneybatısına ordularımız tarafından indirilen yeni darbe. Ordularımızın Stalingrad'ın güneyine saldırısı.
Yeni 1943 yılının bir gün öncesinde Sovinform Büro, ordularımızın Stalingrad civarındaki 6 haftalık saldırısının sonuçları bildirisini yayımladı. Bu Alman ordularının Stalingrad'da nasıl kuşatıldığını anlatan bir rapordu. İnsanların bilinci de en az Stalingrad taarruzunun yapıldığı gizlilik içinde yaşamdaki olaylara yepyeni bir bakış açısına geçiş hazırlığı yapıyordu. Bilinç altında meydana gelen bu yeniden billurlaşma ilk kez açıklık kazanıyor, Stalingrad taarruzundan sonra kendini ortaya koyuyordu. İnsanların bilincinde meydana gelen şey dışarıdan bakınca fark yokmuş gibi görünse de Moskova'nın başarı kazandığı günlerde olan şeyden farklıydı. Fark Moskova'nın zaferinin esas itibarıyla Almanlara karşı tavrın değişmesine hizmet etmesiydi. Alman ordusuna karşı takınılan mistik tavır 1941 yılı Aralık ayında sona ermişti. Stalingrad ve Stalingrad saldırısı ordunun ve halkın yeni bir bilinç kazanmasına yardım ediyordu. Sovyet, Rus insanları kendilerini yepyeni bir şekilde anlamaya, farklı milliyetlerden insanlara karşı yepyeni bir şekilde davranmaya başlıyorlardı. Rusya tarihi, Rus köylülerinin ve işçilerinin çektikleri acıların ve uğradıkları aşağılamaların tarihi olarak değil de Rus adının, Rus şanının tarihi olarak kabul edilmeye başlanıyordu. Ulusallık bir şekil unsuru olmaktan çıkıp içerik haline gelmiş, yeni bir dünya görüşünün temeli olmuştu. Moskova'nın başarı kazandığı günlerde savaş öncesindeki eski düşünme normları, savaş öncesindeki düşünceler yürürlükteydi. Savaş olaylarının anlamını gözden geçirmek, Rus ordusunun, Rus devletinin gücünün bilincine varmak büyük, uzun, geniş bir sürecin bir kısmı olmuştur. Bu süreç savaştan uzun bir süre önce başlamıştır. Ancak esas olarak halkın bilincinde değil, bilinç altında meydana gelmiştir. Çok büyük üç olay: köyün kolektifleştirilmesi, endüstrileşme, 1937 yılı, yaşamın ve insan ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesinde temel taşlarını oluşturmuştur. Bu olaylar tıpkı 1917 Ekim devrimi gibi çok büyük halk katmanlarının gelişmesini ve değişmesini sağlamıştır. Bu gelişmeler Rus asilzade sınıfının, sanayi ve ticaret burjuvazisinin ortadan kaldırıldığı dönemdekinden daha az değil, daha fazla insanın fiziksel olarak yok edilmesiyle birlikte yürümüştür. Stalin'in önderliğindeki bu olaylar yeni bir devletin, Sovyet devletinin, tek ülkede sosyalizmi kuranların ekonomik ve politik zaferini gösteriyordu. Bu olaylar Ekim devriminin mantıklı sonucuydu. Ancak kolektifleştirme ve endüstrileşmenin gerçekleştiği, yönetici kadroların hemen hemen tamamının değiştiği dönemde galip gelen yeni düzen, kendisi açısından canlı içeriğini yitirmiş olsa da eski ideolojik formüllerden ve düşüncelerden vazgeçmek istemedi. Yeni düzen temelini daha Rusya Sosyal Demokrat Partisi içinde devrim öncesinde oluşan Bolşevik kanattan alan eski görüş ve kaidelerden yararlanıyordu. Devletçi ulusal karakteri yeni düzenin aynı zamanda temelini de oluşturuyordu. Savaş devrim öncesi dönemde artık gizli gizli yürüyen gerçeklerin yeniden gözden geçirilmesi sürecini hızlandırdı. Ulusal bilincin ortaya çıkmasını hızlandırdı. Rus sözcüğü tekrar canlı bir içerik kazandı. İlk başta geri çekilme döneminde bu sözcük büyük ölçüde olumsuz belirteçlerle birlikte kullanılıyordu. Rus geri kalmışlığı, Rus düzensizliği, Rus yollarının kötülüğü, Rus yazgıcılığı. Fakat ortaya çıkmış olan ulusal bilinç askeri bayram gününü bekledi. Devlet de aynı şekilde yeni kategorilerde bilinçlenmeye doğru yürüyordu. Ulusal bilinç halkın felakete uğradığı günlerde büyük ve güzel bir güç olarak ortaya çıkar. Halkın ulusal bilinci milliyetçi değil, insancı olduğu için böylesi dönemlerde mükemmeldir. Bu ulusal bilinç biçiminde ortaya çıkan insanca bir değerdir. Özgürlüğe, iyiliğe duyulan insanca bir inançtır. Ancak felaket yıllarında uyanmış olan ulusal bilinç çok çeşitli şekillerde gelişebilir. Kurumundaki çalışanları kozmopolitlerden ve burcu ve milliyetçilerinden koruyan bir personel dairesi başkanında ve Stalingrad'ı savunan bir Kızıl Ordu askerinde ulusal bilincin farklı şekilde ortaya çıktığı da tartışma götürmez. Sovyet devletinin yaşamı ulusal bilinç uyanışını devletin savaş sonrası yaşamında karşısına çıkan ulusal egemenlik düşüncesi uğrunda devletin mücadelesi gibi yaşamın tüm alanlarında Sovyet olan, Rus olan unsurların iyice kökleştirilmesi gibi bir takım görevler olarak yorumladı. Bütün bu görevler savaş döneminde ve savaş sonrası dönemde birdenbire ortaya çıkmadı. Bunlar savaştan önce köydeki olayların, yerli ağır sanayinin kurulmasının, yeni kadroların iş başına gelmesinin, Stalin tarafından tek ülkede sosyalizm olarak tanımlanan bir düzenin zaferini işaret ettiğinde ortaya çıktı. Rus sosyal demokrasisinin doğum lekeleri silindi çıkarıldı. İşte bu yeniden gözden geçirme süreci Stalingrad'da bir kırılmanın gerçekleştiği, karanlıklar hükümdarlığında Stalingrad alevlerinin biricik özgürlük işareti olduğu bir dönemde açıkça başladı. Gelişmelerin mantığı Stalingrad savunması sırasında heyecanın doruğuna tırmanmış bir halk savaşının Stalin'e devlet milliyetçiliği ideolojisini açıkça ilan etme olanağı vermesine neden olmuştur.
21. Bölüm. Fizik Enstitüsü'nün holündeki Duvar gazetesinde her zaman halkla birlikte başlığı altında bir yazı çıktı. Yazıda Yüce Stalin tarafından savaş fırtınasının içinden geçirilen Sovyetler Birliği'nde bilime çok büyük önem verildiği, partinin ve hükümetin bilim adamlarına dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar saygı ve hürmet gösterdiği, ağır savaş yıllarında bile Sovyet Devleti'nin bilim adamlarının normal ve verimli çalışması için bütün koşulları yarattığı söyleniyordu. Yazıda daha sonra enstitünün önünde duran çok önemli görevlerden, yeni kuruluş çalışmasından, eski laboratuvarların genişletilmesinden, teori ve pratiğin ilişkisinden, bilim adamlarının çalışmalarını savunma sanayisi için ne kadar büyük önem taşıdığından söz ediliyordu. Yazıda partinin ve şahsen Stalin yoldaşın duyduğu özenden ve güvenden, Sovyet aydınlarının şanlı öncü grubu olan bilim adamlarına halkın bağladığı umutları haklı çıkarmak isteyen bilim adamları grubunu saran yurtseverce coşkudan söz ediliyordu. Yazının son bölümü sağlıklı ve dost bir toplulukta, ne yazık ki halkta ve partiye karşı sorumluluk duymayan, dostluk içindeki Sovyet ailesinden kopmuş insanların da bulunduğu konusuna ayrılmıştı. Bu insanlar birlikte çalıştıkları topluluğa ters düşüyorlar, kendi özel çıkarlarını parti tarafından bilim adamlarının önüne konmuş olan görevlerden üstün tutuyorlar, gerçek ve sahte bilimsel hizmetlerini abartma eğilimi gösteriyorlardı. Bunlardan bazıları isteyerek veya istemeyerek Sovyet görüşlerine uymayan yabancı görüş ve düşüncelerin sözcüsü oluyorlar, politik bakımdan düşman düşüncelerin propagandasını yapıyorlardı. Bu insanlar genellikle yabancı idealist bilim adamlarının muhalif ve koyu gerici bir ruhla ortaya çıkmış olan idealist görüşlerine karşı nesnel bir yaklaşım gösterilmesini istiyorlar. Bu bilim adamlarıyla aralarındaki ilişkilerle övünüyorlar. Böylece Rus bilim adamlarının Sovyet ulusal gururunu incitiyorlar, Sovyet biliminin başarılarını küçültüyorlardı. Bu insanlar zaman zaman dar görüşlü, saf insanlar ve bir takım ahmaklar arasında kendilerine ucuz ün kazanmaya çalışarak sözde çiğnenen adaletten yana çıkıyorlardı. Gerçekte ise Rus bilim adamları arasına düşmanlık, güvensizlik, Rus biliminin şanlı geçmişine ve büyük isimlerine karşı saygısızlık tohumları ekiyorlardı. Yazı Büyük Ana Yurt Savaşı döneminde parti ve halk tarafından bilim adamlarının önüne konmuş olan, görevlerin yerine getirilmesine engel olan bütün çürümüş, yabancı, düşmanca unsurları kesip atma çağrısında bulunuyordu. Yazı şu sözlerle sona eriyordu: Marksist felsefenin ışığıyla aydınlanan şanlı yoldan, Lenin ve Stalin'in yüce partisinin bizleri götürdüğü yoldan, bilimin yeni doruklarına doğru ileri. Yazıda adı edilmese de laboratuvardaki herkes Şutrum'dan söz edildiğini anlamıştı.
Savostyanov Shtrum'a yazıyı haber verdi. Shtrum gidip yazıyı okumadı. O sırada yeni cihazın montajını bitirmek üzere olan iş arkadaşlarının yanındaydı. Shtrum Nozdri'nin omzuna sarıldı ve ne olursa olsun bu makine işini yapacak dedi. Nozdrin birden bir yığın küfür savurdu ve Viktor Pavlovich bu küfürlerin kimi hedeflediğini hemen anlamadı. Mesai bitiminde Sokolov Shtrum'un yanına geldi. ''Size hayranım Viktor Pavlovich. Bütün gün sanki hiçbir şey olmamış gibi çalıştınız. Sizde olağanüstü bir Sokrates gücü var.''
''İnsan doğuştan sarışınsa duvar gazetesinde adına kara çalındı diye esmer olmaz.'' dedi Shtrum.
Sokolov'a gücenmek bir alışkanlık halini almıştı. Shtrum buna alıştığı için bu gücenme duygusu geçmiş gibiydi sanki. Artık her şeyi gizlediği, korkak davrandığı için Sokolov'a sitem etmiyordu. Bazen kendi kendine pek çok da iyi tarafı var, herkesin kötü bir yanı mutlaka vardır diyordu.
Evet yazı var, yazı var dedi Sokolov. Anna Stepanovna yazıyı okudu, fenalık geçirdi. Revirden sonra evine gönderdiler.
Shtrum bu kadar korkunç ne var acaba bu yazıda diye geçirdi içinden.
Ama Sokolov'a sormaya kalkışmadı. Yazının içeriğiyle ilgili olarak hiç kimse de onunla konuşmuyordu zaten. Tedavisi olanaksız kanser hastalıkları konusunda hastalarla konuşmayı da aynı bu şekilde kesiyorlardı herhalde.
Akşam laboratuvardan en son Shtrum çıktı. Vestiyere geçmiş olan yaşlı bekçi Alexey Mihailovich Shtrum'a paltosunu verirken şöyle dedi.
''Görüyorsunuz işte Viktor Pavlovich, iyi insanlara bu dünyada rahat huzur yoktur.''
Shtrum paltosunu giyip tekrar yukarı çıktı ve duvar gazetesinin asılı olduğu tablonun önünde durdu. Yazıyı okurken hayretler içinde çevresine bakındı. Bir an için sanki onu hemen tutuklayacaklarmış gibi geldi. Ama hol boş ve sakindi. Zayıf kırılgan insan bedeninin ve koskoca devletin ağırlık orantısını fiziksel bir gerçek olarak hissetti. Sanki devlet Shtrum'un yüzüne kocaman parlak gözlerini dikmiş bakıyordu. Birazdan üzerine çullanacaktı. Kemikleri çıtır çıtır kırılacak, çığlık çığlığa bağıracak ve yok olacaktı. Sokak kalabalıktı. Shtrum ise sahipsiz bir toprak şeridin onunla gelip geçenler arasında uzanıp gittiğini düşünüyordu. Troleybüste kışlık askeri şapka giymiş bir adam heyecanlı bir sesle arkadaşına ''Son saat bültenini duydun mu?'' diyordu.
''Ön sıralardan biri Stalingrad, Alman ezildi.'' dedi.
Yaşlıca bir kadın sessiz kaldığı için ayıplar gibi bakıyordu Shtrum'a. Shtrum ise sakin sakin Sokolov'u düşünüyor, bütün insanların kusurları var, onun da benim de diye geçiriyordu içinden. Ancak zayıflıklar ve kusurlar yönünden insanlarla aynı şekilde eşit olduğu düşüncesi hiçbir zaman sonuna kadar içten bir düşünce olmadığı için hemen şöyle düşündü.
Sokolov'un görüşleri devletin onu sevip sevmediğine, yaşamının başarılı olup olmadığına bağlı. Mevsim ilkbahara, zafere dönecek ve Sokolov eleştiri sözleri söylemeyecek. Oysa bende bu yok. Devlet kötü mü, beni dövüyor mu, seviyor mu fark etmez. Onunla ilişkilerim değişmez.
Evde Lyudmila Nikolayevna'ya yazıyı anlatacak. Görünüşe bakılırsa onu ciddiye almışlar. Şöyle diyecek.
Al işte sana Stalin ödülü. Lyudochka, insanı hapse atmak için bu tür yazılar yazıyorlar.
Bizim yargımız ortak diye düşündü. Beni Sorbona Fahri ders vermeye çağırsalar o da benimle gelecek. Beni Kolima kampına gönderseler arkamdan o da gelecek.
Bu korkunç noktaya sen getirdin kendini diyecek Lyudmila Nikolayevna.
Shtrum sert bir şekilde bana eleştiri değil içten anlayış gerekli. Enstitüdeki eleştirmenler yeter bana diyecek.
Ona kapıyı Nadia açtı. Koridorun yarı karanlığında babasına sarıldı, yanağını göğsüne bastırdı.
''Üşüdüm, ıslandım, paltomu çıkarmama yardım et.''
''Ne oldu?'' diye sordu Shtrum.
''Duymadın mı yoksa Stalingrad, çok büyük bir zafer, Almanlar kuşatıldı, gidelim, gidelim haydi.''
Nadia babasının paltosunu çıkarmasına yardım etti ve elinden tutup içeriye götürdü.
''Buraya, buraya, annem Tolya'nın odasında.''
Kapıyı açtı. Lyudmila Nikolayevna Tolya'nın masasının başında oturuyordu. Başını usulca ondan yana çevirdi. Vakur ve hüzünlü bir şekilde gülümsedi. Şutrum Enstitü'de olanları o akşam Lyudmila'ya söylemedi. Tolya'nın masasının başına oturdular ve Lyudmila Nikolayevna bir kağıda Almanların Stalingrad'da nasıl kuşatıldığını çizdi. Nadia'ya kendi askeri harekat planını açıkladı. Gece ise Şutrum odasında şöyle düşünüyordu. Tanrım, bir pişmanlık mektubu mu yazsam? Bu gibi durumlarda herkes yazıyor aslında.
7. ayrımın sonu. Sayfa 80.